Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 47.
Sonu dizildi. Yarın kent ve yöresi için yeterince basılmış olacaktır. Siz Natasha'yı tanır mısınız? Nasıl tanımayın? O halde basılanları ona götürmek gerek. Çocuklar bir gazete okuyor, söylenenleri duymuyor gibi duruyordu. Yalnız ara sıra Pelagin'in yüzüne takılıyordu. Ana bu çocuğun bakışlarını fark edince çok duygulandı. Genç hiç yakınmaksızın Nikola'nın tutuklanmasından söz etti. Bu yakınmazlık anaya pek olağan geldi. Zaman her zamanki günlerden çok daha hızlı geçiyordu. Kahvaltı bittiğinde hemen hemen öyle olmuştu. Şiddetle kapı çalındı. Çocuk kalkarak Ludmilla'ya baktı. O aç Serj dedi. Kim olabilir? Sonra durgun bir adımla elini cebine sokarak, eğer jandarmalarsa siz şöyle çekiliniz. Sen de Serj, sen de. Çocuk alçak bir sesle biliyorum dedi, yiğitti. Ana gülümsedi. Bu hazırlıklar onu hiç heyecanlandırmıyordu. Kalbinde bir yıkım önsezisi yoktu. İçeri giren doktordu. Aceleyle Nikola tutuklandı. Nasıl, siz burada mısınız ana? Görüldüğünde siz de evde değil miydiniz? Hayır, o beni buraya yollamıştı. Ya, ben sizin buraya gelmeye zaman bulamayacağınızı sanıyordum. Bu gece birçok genç toplanıp Pavel'in söylediğini jelatinle birçok nüsha kopya etmişler. Şimdi de dağıtmak istiyorlar. İyi yazılmış, güzelce okunuyor. Ne var ki ben bu düşüncede değilim. Kentte el yazısıyla kağıt dağıtmak doğru olmaz. Matbaada basılmış olanlar daha iyi. Ötekileri dışarılara göndermeli. O halde bana veriniz onları, Natasha'ya göndereyim. Pavel'in sözlerini dağıtmak, her şeyi oğlunun sözlerine boğmak için onda derin bir istek vardı. Yalvaran bakışlarıyla doktora bakarak bekledi. Doktor, bilmem, acaba sizin şu sırada böyle bir işe girmeniz doğru olur mu dedi. Cebinden saatini çıkararak ekledi. Şimdi saat 11:40 geçiyor. Tren 2:15 geçe kalkıyor. Demek akşama varacaksınız. Pek geç. Ne var ki bu iş burada değil. Ludmilla doğruladı. Evet, işin temeli burada değil. Ana onlara yaklaşarak, ''Lemme'' dedi, ''İşin temeli iyi olmaktır, ben de bunu yapacağım.'' Genç kadın onu dikkatle süzdükten sonra alnını oluşturarak, ''Tehlikeli'' dedi. Ana haykırdı, ''Neden?'' ''Doktor, neden mi?'' ''İşte siz Nikola'nın tutuklanmasından bir saat önce evden çıktınız, fabrikaya gittiniz. Orada sizi pek iyi tanıyor. Siz çıktıktan bir saat sonra da fabrikada birçok devrim bildirileri görüldü. Bütün bunlar olanca hızı ile sizin boynunuzu sıkan bir düğüm durumunda. Ama büsbütün heyecana gelerek beni hiç kimse anlamayacak. Eğer beni tutuklayacak olurlarsa, nereden geldiğimi sorarlarsa... Kendi kendine sözünü kesti, sonra konuştu. Verecek karşılığı ben bilirim. Fabrikadan köye gitmiş olurum. Orada tanıdığım birisi var, Sizov. Oğlum mahkum olduğundan dolayı üzüntümü dağıtmak için ona gittim. Onun da yeğeni vardı, mahkum oldu. O da bunu doğrular. Ana şimdi onların yavaş yavaş yenildiklerini görerek gittikçe artan bir güçle, heyecanla söylüyordu. En sonra izin verdiler. Doktor istemeye istemeye, ne yapalım gidiniz dedi. Ludmilla sustu. Odanın içinde düşünceli düşünceli gidip geliyordu. Yüzü kararmıştı, yanakları çukurlaşmıştı. Sanki birden başı ağırlaşmış gibi göğsüne düşüyordu. Doktor zorla izin verdiğinde ana içini çekti. ''Hepiniz beni korumak istiyorsunuz, ancak hiçbiriniz kendinizi korumuyorsunuz.'' dedi. Doktor, hayır bu doğru değil. Biz kendimizi de koruyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Kendi kendilerini gereksiz yere tehlikeye atanları pek de öyle ayıplamıyoruz. Bunun için kağıtları istasyona yollayacağız. Doktor ananın yüzüne bakarak yapılacak şeyi anlattı. Size başarı dilerim. Şimdi hoşnut oldunuz mu? Hoşnut olmamış bir durumda kalkıp gitti. Kapı yine kapandıktan sonra Ludmilla anaya yaklaştı. Anlıyorum sizi. Pek yürekli bir kadınsınız. İkisi birden dolaşmaya başladı. Benim de bir oğlum var. Şimdi 12 yaşında. Babasıyla yaşıyor. Babası savcı yardımcısıydı. Belki de şimdi savcı olmuştur. Oğlum hep onunla birlikte. Sesinde bir inilti titreyişi vardı. Sonra düşünceli konuştu. Onun eğitimini, benim sevdiğim, benim kutsadığım ne varsa hepsini bunların düşmanı olanlar üzerlerine almıştır. Bunun için oğlum da pekala benim düşmanım olabilir. Ben onu yanımda bulunduramam. Çünkü takma bir adı altında yaşıyorum. 8 yıl oluyor ki onu görmedim. 8 yıl. Ne uzun bir zaman. Pencerenin önünde durdu. Oradan soğuk solgun göğe gözlerini dikerek konuştu. Eğer benimle birlikte olsaydı ben daha güçlü, daha güvenli olurdum. Ölse bile avunurdum. Biraz sustuktan sonra yüksek bir sesle ekledi. Ölseydi o zaman Salt ölürdü. Oysa şimdi biliyorum ki o ölü değil. Analık sevgisinin de üstünde bir takım kutsal şeylerin düşmanı. Ama kalbi derin bir acıyla sıkılarak ah yavrum dedi. Ludmilla dudaklarında bir gülümseyişle siz mutlusunuz. Ana ile oğlun yan yana yürümesi ne kadar iyi. Ama pek iyi diye bağırdı. Sonra sanki gizli bir şey söylüyormuş gibi bak bu bir seçimdir dedi. Siz Nikola sonra bütün gerçek uğruna çalışanlar bizimle birliktesiniz. İşte görüyor musunuz? İnsanlar gittikçe birbirlerine yaklaşıyorlar. Çocuklarınız yeryüzünü kaplıyorlar. İşte benim anladığım şey. Onlar her yerde bütün yeryüzünde yürüyorlar. Bir ereğe doğru durmadan yürüyorlar. En iyi kalpler, en yüksek zekalar hiçbir şeyden korkmayarak ileriye doğru bütün kötülüklere saldırıyorlar. Adalet. Onlar acı yenmek istiyorlar. İnsanlığın uğradığı mutsuzlukları azaltmak için silahlandılar. Kesin kes yenmek istiyorlar. O iğrenç yaşamı ezmek istiyorlar, ezeceklerdi. Onlardan birisi bana, biz yeni bir güneş yapmak istiyoruz diyordu. İşte bunu yapacaklar. Bir başkası da bütün kırılmış kalpleri bir araya toplayacağız diyordu. Bunu da yapacaklar. Kolunu göğe doğru kaldırdı. İşte şurada güneş var. Sonra eliyle göğsünü döverek sözünü sürdürdü. İşte bir güneş de burada yakılacak. Göktekinden daha parlak, daha görkemli bir güneş. İnsan mutluluğunun güneşi. Bütün yeryüzünü onun üzerinde yaşayanları herkesin, herkes için duyacağı aşk, sevgi ışığıyla aydınlatacak bir güneş. Unutulmamış dualardan belleğinde kalmış tümceleri şimdi bu yeni insanı güçlendirmek için rastgele bir ateş parçası gibi durmadan dört yana saçıyordu. Hak, doğruluk yolunda giden çocuklar, her şeye bir aşk, sevgi götürüyor, yeni bir şey açıyorlar. Onların yüreklerinde, kalplerinin en derin köşelerinde sönmez, kararmaz bir ateş var. İşte bütün yeryüzünün çocuklarına karşı duyduğumuz bu büyük sevgiyle onlar bizim için yeni bir yaşam yarattılar. Şimdi bu sevgiyi kim söndürebilir, kim? Bunun üstünde başka bir güç var mı? Onu kim yenebilir? Onu doğuran topraktır. Yaşam bütün yaşam. Yenmesini istiyor. Ona Ludmilla'nın yanından ayrılarak, coşkunluğundan yorularak, kesik kesik soluk alarak bir yana oturdu. Genç kadın yavaş yavaş, çekingen, sanki bilinmez bir şeyi kıracakmış gibi uzaklaştı. Sönük bakışlarını uzakta belirsiz bir noktaya dikerek sessizce yürüdü. Şimdi daha ince, daha büyük, daha uzun boyluydu. Bu sessizlik ananın heyecanını çabucak dindirdi. Çekinerek yavaşça, acaba söylenmesi gerekmeyen şeylerden mi söz ettim diye sordu. Ludmilla hızla dönerek ürkek bir bakışı anayı sürdükten sonra şiddetle haykırdı. Hayır, bu böyle, bu böyle. Ancak artık bundan konuşmayalım. Bırakınız bunları. Söylediğiniz gibi kalsın. Öylece kalsın. Evet, artık gitmeli. İstasyon buradan uzaktadır. Evet, hemen gitmeli. Ah ne sevinçliyim, ne sevinçli bir bilsen. Oğlumun sözünü, benim durumumun sözünü sanki ruhum gibi birlikte götüreceğim. Ana gülümsedi. Bu gülümseyiş Ludmilla'nın yüzünde saat soluk bir yansıma bıraktı. Ana onun yüzündeki bu üzüntü izinin sevinci de yok ettiğini seziyordu. Ana aniden kendi ruhunu titreten aşk ve heyecanı genç kadının ruhunu da geçirmek, onun kendisinin analık duygularıyla dolu olan kalbini sonuna dek bağlanmak istedi. Ludmilla'nın elini avuçlarının içine alarak bütün gücüyle sıktı. Yaşamda bütün insanları aydınlatacak bir ışık vardır. Bir gün gelecek, insanların bunu bütün gücüyle, parlaklığıyla göreceklerini, hepsinin de bir ateşle yanmaya başlayacaklarını bilmek, anlamak ne tatlıdır. Gözleri ışık saçıyor, sanki göz bebeklerinden saçılan bu ışıkları kanatlandırmak istiyormuş gibi kirpiklerini durmadan kımıldatıyordu. Bütün kalbini yakan, dolduran ateşlerin kaynattığı büyük düşüncelerle sarhoştu. Sanki bizim için yeni tanrı doğmuştu. Her şey, herkes için, her şey için. Bütün bir yaşam da herkes için. İşte benim anladığım budur. İşte görüyorum, siz yeryüzüne bunun için geldiniz. Gerçekte sizi tek ana doğurdu. Gerçek, sizi doğuran gerçekti. Siz onun sayesinde yaşıyorsunuz. Ne zaman bu arkadaşlar sözcüğünü duysam, onların niyetlendiklerini görürüm. Onlar büyük bir kalabalık halinde her yandan geliyorlar. Sanki bütün yeryüzündeki kilise çanları çalıyormuş gibi kulağıma bir ses, yüksek, coşturucu bir uğultu geliyor. Ama başarı sağlamıştı. Ludmilla'nın yüzü canlandı, dudakları titredi. Renksiz gözlerinden birbirlerini izleyerek iri sıcak gözyaşları dökülmeye başladı. Ama onu kollarının arasına aldı, yine hoşnut, övünçlü, sessizce gülümsedi. Ayrılırken Ludmilla uzun uzun anaya baktı, alçak sesle, "Bilir misiniz ki sizinle birlikte bulunmak ne tatlı bir şey," dedi. Sonra kendi kendini ekledi. İnsan kendisini tam yere atarken yüksek bir doruk üzerine çıkmış sanıyor. Sokakta soğuk, kuru bir hava vücudu sarıyor, boğazı yıkıyor, solurken insanı boğuyordu. Ama aniden durarak çevresine bakındı. Yanı başında, sokağın köşesinde, başında kıldan bir kasketli bir arabacı duruyordu. Biraz ötede başka birisi, vücudu kamburlaşmış, başı omuzların arasına çökmüş yürüyordu. Askerin biri elleriyle kulaklarını oluşturarak sıçraya sıçraya koşuyordu. Belki kendisini dükkanlardan bir şey almaya göndermişlerdir diye düşündü. Ayaklarının altında ezilen karaların çıkardığı gıcırtıyı hoşnutlukla dinledi. İstasyona çabucak varmış, tren henüz hazırlanmamıştı. Bununla birlikte pis hava ile dolu olan üçüncü mevkiin bekleme salonunda epeyce kalabalık vardı. Soğuk tren işçilerini de oraya tıkmıştı. İstirinde soğuğa karşı koruyacak giysileri olmayanlarla arabacılar da oraya ısınmaya gelmişlerdi. Aynı zamanda yolcular da vardı. Köylüler, iyi giyinmiş, koca karınlı bir tacir, solgun yüzlü kızıyla bir papaz, 5-6 asker, birkaç da iş adamı. Sigara dumanları çevreye savruluyor, durmadan konuşuluyor, çay ya da şarap içiliyordu. Büfenin yanında birisi kahkahalarla gülüyordu. Başların üstünde dumanlar, bulutlar uçuşuyordu. Kapı açılırken gıcırdıyor, sonra çabucak kapandığında camlar zangırdıyor, çevrelerden askerler çıkıyordu. Dumandan, ispirtodan çıkan koku ciğerleri tedirgin ediyordu. Ama kapının yanında oturarak bekledi. Kapı açılıp içeri birisi girdiğinde yüzüne soğuk bir hava çarpıyordu. Bu hoşuna gidiyordu. O zaman ciğerleri bütün gücüyle temiz hava ile doluyordu. Kalın giysiler içinde ellerinde paketlerle bir takım insanlar içeri giriyorlardı. Kapıyı beceriksizce açıyorlar, sonra ellerindeki yükleri bir kanepeye ya da yere bırakıyorlar, pardesülerini kollarına yapışan buzları silkiyorlar, sakallarındaki karları elleriyle temizleyerek bir yandan da söyleniyorlardı. Elinde sarı bir valiz bulunan bir genç kapıdan içeri girerek çevresine bakındı. Anayı görünce hemen yanına yaklaştı. Moskova'ya mı? Evet, Tanya'ya. İşte. Delikanlı valizi ananın yanının başına bıraktı. Cebinden bir sigara çıkardı, yaktı. Kasketini hafifçe kaldırarak öbür kapıdan dışarı çıkıp gitti. Ana eliyle valizin soğuk yüzünü okşadı. Sonra üzerine yaslandı. Şimdi hoşnut bir durumda çevresini incelemeye başladı. Biraz sonra kalktı, başka bir kanepeye oturdu. Burası kapıya daha yakındı. Başını kaldırmış, önünden geçenlerin yüzlerini inceliyordu. Kısa bir palto giymiş, başı yakasının içine gömülmüş bir adam ona çarptı. Bir şey söylemeksizin elini yavaşça kasketine götürerek ayrıldı. Ana öyle sandı ki bu adamı eskiden de görmüşlüğü vardı. Onu incelemeye başladı. Adamın bakışları Pelagia'ya öyle şiddetli işledi ki sanki ölümün altında valiz boşalıvermiş gibi titredi.
Ayrım sonu.